Mükemmel olma gayretinin hayatımızda yol açtığı olumsuzluklar arasında beklenmedik iki sonuç dikkat çekiyor. Erteleme ve vazgeçme alışkanlığı. Şaşırtıcı sonuçlar bunlar, çünkü mükemmeliyetçilik başarılı olmanın, en iyi olmanın koşulu bir meziyet olarak görülebiliyor. Oysa elinden gelenin en iyisini yapmakla mükemmel olmaya çalışmak arasında derin bir ayrım var. Merhaba, ben Ahenk. Her bölümde psikoloji, edebiyat ve felsefenin rehberliğinde insan olmanın anlamını, hayatın anlamını ve mucizevi beynimizi keşfe çıkacağımız Mutlu Beyin Podcast'ine hoş geldiniz. Tekrar merhaba. Bu bölüme bir soruyla başlayalım mı? Soru şu: bir insanın elinden gelenin en iyisini yapma gayretiyle mükemmeliyetçi yaklaşım arasındaki temel fark nedir? Bir işi en iyi şekilde yapmaya çalışmakla, gerçekten emek harcayarak, hakkını vererek, elinden gelenin en iyisini ortaya koyma çabasıyla yapmakla mükemmeliyetçi tutumu birbirinden ayırt eden başlıca farklılıklar neler? Bunu cevaplamak önemli, çünkü bu iki durum ince ama derin ayrımlara sahip. Hayatımızda başarı ve tatmin yaratmak istiyorsak, arzu ettiğimiz sonuçları yaratmak istiyorsak, bu incelikli ayrımı fark etmemiz gerekiyor. Geçen bölüm mükemmeliyetçiliğin hayatımızda nelere mal olabileceği hakkındaydı. Stres, endişe, zihinsel ve bedensel yorgunluk, yetersizlik duygusu, özgüven kaybı, ya başarısız olursam, hata yaparsam korkusuyla beslenen erteleme alışkanlığı, kendini aşırı ölçüde başkalarına beğendirme, onay alma ihtiyacı, hayır diyememek, olması gerekenden çok fazla iş yüklenmek, işkoliklik, kararsızlık, zaman kaybı ve çok sık tecrübe edilen utanç duygusu. Hayatımızda yarattığı sonuçlar bunlar. Ama işin en önemli tarafı şu: bu sonuçları biz yaratıyoruz. Çocuk değiliz artık, yetişkiniz. Sorumlusu biziz. Çünkü mükemmeliyetçilik dediğimiz şey kimsenin bizi zorladığı bir seçim değil. Kendi kendimize empoze ettiğimiz, kendimize dayattığımız bir durum. Ve işin en iyi tarafı da bu. Biz yaratıyoruz, yine biz değiştirebiliriz. Bir önceki bölümü dinleyenler hatırlayacaktır. Mükemmeliyetçilik, kendine ulaşılması mümkün olmayan standartlar koymak, sonra da kendine biçtiğin değeri o standartları yakalamak üzerine tanımlamak demek. Bir başka deyişle, bitiş çizgisinin hiçbir zaman geçilmediği bir yarışı durmadan devam ettirmek. İnsanın kendine ulaşılması mümkün olmayan standartlar koyması başlı başına bir zorluk. Bu standartları ulaşılması imkansız hale getiren mükemmel kavramının muğlaklığı ile ilgili. Ne demek mükemmel? Bir sonucu mükemmel yapan nedir? Mükemmel bir kadın olmak, mükemmel bir anne olmak, mükemmel görünmek, işini mükemmel şekilde yapmak. Kime göre, neye göre mükemmel? Objektif bir gerçeklik değil. Net olarak tanımlanması, ölçülmesi mümkün değil. Bu yüzden de ulaşılması imkansız. Mükemmeliyetçiliği imkansız hale getiren bir başka unsur daha var. Odak noktasında başkalarının oluşu. İçsel bir motivasyondan kaynaklanmıyor. Başkaları için sergilediğimiz bir tür performans aslında. Takdir görmek, onaylanmak, beğenilmek ihtiyacıyla ve başka insanların bizim hakkımızdaki düşüncelerini kontrol edebilme gayretiyle yarattığımız bir durum. İmkansız bir durum. Çünkü başka insanların bizim hakkımızdaki düşüncelerini kontrol edebilmemiz mümkün değil. Böyle bir gücümüz yok. Hiç kimseye kendimizi beğendirmemiz mümkün değil. Beni beğensinler gayretiyle yaptığımız her şey, kendimizi başkalarının bakış açısına, başkalarının gözlerine teslim etmek demek. Kendimize verdiğimiz değeri, başkalarının bizi ne ölçüde beğendiği, ne ölçüde takdir ettiği üzerinden tanımladığımızda, İçinden çıkılması mümkün olmayan bir zorluk yaratıyoruz. Şunu hatırlamak lazım. Ne yaparsak yapalım bir şey hissetmek için yapıyoruz. Ya yaratmak istediğimiz bir duygu var, bir duyguyu kovalıyoruz. Ya da kaçmak, kurtulmak istediğimiz bir duygu var. O duyguyu hissetmemek için yapıyoruz yaptığımız şeyi. Mükemmel olma gayretiyle yaratmak istediğimiz duygu ne? Kusursuz olmayı, hatasız görünmeyi başardığımızda ne hissetmeyi umuyoruz? Başkaları bizi beğendiğinde, alkışladığında, takdir ettiğinde ne hissedeceğimizi hayal ediyoruz? Bunları kendimize sormak önemli. Ya da hissetmek istemediğimiz, kaçındığımız duygular neler? İşin bu yanını tespit etmek için bambaşka bir bakış açısından sorular sorabiliriz. Kusurlu görünürsem, başarısız olursam, hata yaparsam, eleştirilirsem, beğenilmezsem, eksik, yanlış, yetersiz olmakla yargılanırsam, hangi negatif duyguları tecrübe edeceğimi düşünüyorum? Karmaşık bir duygusal manzarası var mükemmeliyetçiliğin. Bir yanda başarma arzusu, hırs, gurur, mutluluk. Öte yanda başarısızlık korkusu, şüphe, endişe, kaygı, stres. Oysa bu duyguların hiçbiri kendiliğinden çıkmıyor ortaya. İşin kilit noktası bunu fark etmek. Hata yaptığımızda, yetersiz kaldığımızda, başarısız olduğumuzda hissettiğimiz duyguyu yaratan hatalar, eksikler ya da başarısızlık diye nitelediğimiz sonuçlar değil. Bir hata yaptığımız için utanç duymuyoruz. Başarısız olduğumuz için hayal kırıklığı yaşamıyoruz. Utanç, hayal kırıklığı ya da hissettiğimiz duygu her neyse, o duyguyu yaratan hatalar, başarısızlıklar değil. Duyguları yaratan o hatalar, o başarısızlıklar hakkında bizim ne düşündüğümüz. Hata yapmış olduğumuz için kendimizle ilgili ne düşündüğümüz, bundan kendi hakkımızda nasıl bir anlam çıkardığımız. Duygularımızı yaratan düşünceler. Mükemmeliyetçiliğin en yıkıcı yanlarından biri hataları, kusurları, başarısızlıkları kendi değersizliğimizin, kendi yetersizliğimizin ispatı olarak görme eğilimi. Bu yüzden bu tutumu yenmenin ilk adımı kendimizle nasıl konuştuğumuzu fark etmek. Bir hata yaptığımda kendime neler söylüyorum? Bundan kendim için nasıl bir sonuç çıkarıyorum? Bir konuda başarısız olduğumda, istediğim performansı sağlayamadığımda, başarısızlığın beni ne ölçüde tanımlamasına izin veriyorum? Mükemmeliyetçiliği besleyen en temel duygunun utanç olması boşuna değil. Evet, önce düşüncelerimizi, kendimize neler anlattığımızı fark etmemiz gerekiyor. Farkında olmadığımız hiçbir şeyi değiştiremeyiz çünkü. Bir düşünceyi, bir tutumu değiştirmek için önce fark etmemiz lazım. Bununla bağlantılı olarak yapabileceğimiz ikinci şey, planları, amaçları, hedefleri kendimize biçtiğimiz değerden ayrı tutmak ve bir hedef belirlediğimizde ne ölçüde gerçekçi olduğunu sorgulamak. İnsanın kendine güvenmesini sağlayan, özgüveni besleyen başlıca unsur, kendine verdiği sözleri tutması. Mükemmeliyetçiliğin kurduğu bir başka tuzak da bu. Ulaşması çok zor standartlarla gerçek dışı planlar yaptığımızda, bu planları uygulamak imkansız hale geliyor. Mükemmel olsun, tam olsun diye yola çıkıyoruz. Ama gerçekleştiremiyoruz o planı. Kendimize verdiğimiz sözü tutamıyoruz. Kendimize verdiğimiz sözü tutmadığımızda kendimize duyduğumuz güveni kaybediyoruz. Yine yapamadım, yine olmadı, beceremedim, başaramadım düşünceleriyle değersiz hissediyoruz kendimizi. Oysa bir planı uygulamak için önce uygulanabilir bir plan yapmak gerekiyor. Bu yüzden bir tür kendini sabote etme biçimi mükemmeliyetçilik. Hatırlamamız gereken bir başka şey şu. Hatalar, kusurlar, başarısızlıklar, hayal kırıklıkları, üzüntüler, yenilgiler insan hayatının kaçınılmaz bir parçası. Hiçbirimiz muaf değiliz bunlardan. Hepimizin hayatında var. Özgüven, elini attığın her işi başarabileceğine, kusursuz yapabileceğine inanmak demek değil. Özgüven, zor duygulara tahammül edebileceğine güvenmek demek. Bir hata yaptıktan sonra, bir sonraki adımda ne yapmayı seçtiğin, başarısız olduktan sonra yola nasıl devam ettiğin, nasıl ilerlediğin, Mükemmel olmak değil, dayanıklı olmak. Hata yapmamak değil, hataya rağmen ilerleyebilmek. Değerini ne yaptığınla değil, kim olduğunla tanımlamak. Hayatı gerçek potansiyeliyle, zenginliğiyle tecrübe etmemizin de önünde bir engel mükemmeliyetçilik. Bir bakıma hayata biraz at gözlüğüyle bakmak, çünkü kusurlara, hatalara, idealleştirilmiş sonuçlara odaklanmak, seçeneklere, fırsatlara, başka çözümlere karşı körleştiriyor bizi. Dört duvarı aynalarla kaplı bir oda hayal edin. Ne tarafa baksanız kendinizi görüyorsunuz. Biraz bunun gibi bir şey. Bu yüzden çözüm yollarından biri, odak noktasını kendinden uzaklaştırıp dışarıya, dünyaya kaydırmak. Nasıl mükemmel yapabilirim? Nasıl kusursuz görünebilirim? Nasıl hatasız bir performans koyabilirim ortaya gibi kendinle meşgul sorular yerine perspektifi genişletip şuna benzer sorular sormak mesela. Bu işle nasıl bir değer yaratabilirim? Nasıl bir anlam yaratabilirim? Ne şekilde yardımcı olabilirim? Nasıl destek olabilirim? Nasıl katkı sunabilirim? Bakış açımızı değiştirdiğimizde hem kendi kusurlarımızla daha az meşgul olacağız, dolayısıyla kendimizi daha az yargılayacağız, hem de dünyamız genişleyecek, daha anlamlı, daha dengeli, daha büyük bir hayata yer açabileceğiz. Simone Weil'in ismini duydunuz mu bilmiyorum. 20. yüzyılın en ilginç düşünürlerinden biri olarak kabul edilen bir kadın Simone Weil. 1900'lerin başında çalkantılı bir dönemde Paris'te doğmuş ve maalesef çok genç yaşta, 34 yaşındayken tüberkülozdan ölmüş. Simone Weil'in felsefesi dikkat kavramı üzerine kurulu. Ona göre dikkat yalnızca bir şeye odaklanma eylemi değil, dünyayla, insanlıkla ve kendi varoluşumuzla kurduğumuz bağlılık demek. Şefkat ve empati demek. Çok güzel bir sözü var, diyor ki, İnsanın bir başkasına sunabileceği en cömert hediye dikkatidir. Bu açıdan baktığımızda mükemmeliyetçilik epey cimri, epey bencilce bir tutum. Benim kusurlarım, benim hatalarım, benim için ne derler, benim hakkımda ne düşünürler? Az önce söylediğim gibi bu kıskaçtan kurtulmanın bir yolu dikkat alanını genişletmek, meşguliyetini kendinle sınırlamamak. Ayrıca şunu hatırlamak faydalı. Hiç kimsenin sandığımız kadar aklında, umrunda değiliz. Hiç kimse bütün gün bizi, bizim kusurlarımızı, bizim performansımızı düşünmüyor. Herkes kendiyle, kendi kusurlarıyla meşgul. Herkes kendi hatalarıyla meşgul. Bunu bilmek de zihnimizi hafifletebilir. Simone Weil ve felsefe demişken bu bölümü bitirmeden önce bir Japon felsefesinden söz etmek istiyorum. Konu mükemmeliyetçilik olunca ondan bahsetmemek olmaz çünkü. Bir güzellik ve estetik felsefesi bu. İsmi Wabi Sabi, en sade tanımıyla kusurluluğun güzelliği, kusurlu olmanın güzelliği demek. Etimolojik hikayesi de ilginç. Wabi, insanın doğada tek başına olduğunda hissettiği yalnızlığı, ıssızlığı ifade ediyormuş. Sabi ise yalnızlığı yaşarken kucakladığı huzur duygusunu. Bu iki kelimenin bileşimi bu felsefenin ismi. Hiçbir şeyin ve hiç kimsenin mükemmel olmadığını, hiçbir şeyin kalıcı olmadığını, her şeyin herkesin geçici olduğunu ve bu yüzden de gerçek güzelliğin hayatın ham ve süssüz yönlerinde bulunabileceğini ifade eden bir düşünce biçimi bu. Kusurlu olan da güzelliği bulmaya, hayatın sıradan anlarında varoluşun olağanüstülüğünü keşfetmeye çağırıyor bizi. Kuru yapraklar, sis altında çıplak dallar, yaşlı bir ağacın boğumlu gövdesi, metruk döküntü bir binanın zarif silüeti, bir kaldırım çatlağında yeşermiş tek bir çiçek, bir yaz gününde koyu bulutlarla kaplı gökyüzü, kırışıklıklar, lekeler, yara izleri, mükemmelliğe takıntılı bir dünyada her şeyin teknoloji sayesinde rötuşlandığı, cilalandığı, kusurlardan temizlendiği bir dünyada sadeliği ve o hakiki sadelikte huzuru bulmanın felsefesi Wabi Sabi. Bir bakın etrafınıza, bu tanıma uyan güzellikler var mı dikkatinizi çeken? Kendinizde güzel bulduğunuz kusurlar var mı? Ve şimdi bir amaç getirin aklınıza. Uzun zamandır yapmak istediğiniz, gerçekleştirmek istediğiniz bir proje, bir hedef, tamamlamak istediğiniz bir iş. Yalnızca en küçük, en basit, en kolay haliyle nasıl başlayabilirim diye bir düşünün. Tek bir adım. Mükemmel olmak zorunda değil, tam olmak zorunda değil, büyük bir adım olmak zorunda değil. Küçük, basit, tek bir adım. O adımı seçin, kararlaştırın ve sonra bir süre belirleyin. Bir hafta, 10 gün, 20 gün, 1 ay, 1 yıl, nasıl isterseniz. Ve o süre boyunca her gün o tek adımı tekrarlayın. Bakalım sizi nereye taşıyacak? Ve olur da bir gün aksatırsanız, esas önemli olanın mükemmel olmak değil, ilerlemek olduğunu hatırlatın kendinize. Ve kaldığınız yerden devam edin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bölümleri kaçırmamak için Mutlu Beyin'i takibe alın. Her pazartesi görüşmek dileğiyle.